Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 31.
Bu gözlemleri fazla önemli olmasa bile Kitty bundan sıkıntı duyuyor ve sonunda Bayan Stahl'den biraz kuşkulanıyordu. Ama buna karşılık ailesi ve arkadaşı olmayan, acı bir düş kırıklığına uğramış, hiçbir isteği olmayan, hiçbir şeye üzülmeyen Varenka, Kitty'nin ulaşmayı düşlediği olgunluğun ta kendisiydi. Varenka'yı gözleyerek mutlu ve iyi olmak için insanın kendisini unutup başkalarını sevmesi gerektiğini anlamıştı. Kitty de buna ulaşmak istiyordu zaten. Sonunda en önemli şeyin ne olduğunu anlayan Kitty, buna yalnızca hayranlık duymakla kalmıyor, bütün ruhuyla önünde uzanan bu yeni yaşama kendini hazırlıyordu. Varenka'nın, Bayan Stahl ve benzerlerinin yaptıkları şeyler konusunda anlattıklarından kendine uygun bir yaşam tasarısı çizmişti Kitty. Varenka'nın çok söz ettiği Bayan Stahl'in yeğeni Aline örnek alıp, bulunduğu her yerde zavallıları aramaya, onların yardımlarına koşmaya, onlara İncil'i, katillere, hastalara, ölmekte olanlara okuyacağı İncil'i dağıtmaya karar verdi. Ali'nin yaptığı gibi katillere İncil okuma düşüncesi onu özellikle büyülüyordu. Ama bütün bunlar Kitty'nin ne annesine ne de Varenka'ya açamayacağı gizemli düşlerden başka bir şey değildi. Bununla birlikte Kitty tasarılarının büyük bir bölümünün gerçekleşmesini beklerken çok hasta ve acı çeken pek çok insanın bulunduğu kaplıcalarda Varenka'ya öykünerek yeni kararlarını uygulamak için daha şimdiden birçok fırsat buluyordu. Prenses daha ilk başta Kitty'nin Bayan Stahl ve özellikle Varenka'ya duyduğu hayranlığın aşırı derecede etkisinde kaldığını fark etti. Kitty'nin yalnızca Varenka'nın yaptıklarını öykünmekle kalmayıp elinde olmadan arkadaşının davranışını, konuşma biçimini ve göz kırpışını da benimsediğini görüyordu. Ancak daha sonra prenses, kızının ruhunda bu aşırı beğenme dışında yeni bir değişim olduğunu da fark etmeye başladı. Kızının akşamları Bayan Stahl'in verdiği Fransızca İncil'i okuduğunu görüyordu. Daha önce böyle bir şey görmemişti hiç. Kitty insanlardan kaçıyor, hastalara yaklaşıyor, Varenka'nın koruyuculuğunda Petrov adındaki hasta bir ressamın yoksul ailesiyle ilgileniyordu. Kitty bu ailede bir yardım kurumundaki rahibinin yaptıklarını yapmaktan gurur duyuyor gibi görünüyordu. Bütün bunlar çok iyi şeylerdi. Petrov'un karısı çok seçkin bir kadın olduğu ve Kitty'nin çalışmalarını gören büyük bir düşes bu yüzden kendisini kutladığı ve ona teselli meleği adını verdiği için prenses hiç karşı çıkmıyordu. Aşırıya kaçılmadıkça çok güzel bir şey olabilirdi bu. Ancak prenses kızının ölçüyü kaçırdığını görüyordu. Ona "Hiçbir şeyde aşırılığa kaçmamak gerek," dedi. Kitty sesini çıkarmadı. İyi şeyler konusunda aşırıya kaçmak diye bir şey tanımıyordu. Bir tokat atıldığında öteki yanağı uzatmayı, bir giysi istendiğinde gömleğini vermeyi buyuran öğretiye göre nasıl aşırıya kaçabilirdi insan? Ama bu çabadan hoşlanmıyordu prenses. Bunu anlayan Kitty de ona içini açmak istemiyordu. Genç kız yeni düşüncelerini, yeni duygularını saklıyordu. Bunları annesine sevgi ve saygı duymadığı için değil de annesi olduğu için gizliyordu. Annesinden başka birine açabilirdi. Bir gün prenses Bayan Petrov'dan söz ederken "Anna Petrovna epeydir bize gelmedi," dedi. "Onu çağırdım. Galiba bir şeye gücendi." "Hiç farkında değilim anne," dedi Kitty kızararak. "Onlara gitmeyeli çok oldu mu?" "Yarın onlarla bir dağ gezintisi yapmak zorundayız," diye yanıt verdi Kitty. "Peki gidin," dedi prenses. Kızının yüzüne dikkatle bakarak ondaki bu şaşkınlığının nedenini anlamaya çalışıyordu. Aynı akşam yemeğe gelen Varenka, Anna Petrovna'nın iyice düşündüğünü ve dağ gezisine gelmeyeceğini bildirdi. Prenses, Kitty'nin yine kızardığını fark etti. Prenses, kızıyla yalnız kaldığında, "Kitty, Petrovlarla aranda bir kırgınlık yok değil mi?" diye sordu. "Bu kadın neden artık bize çocuklarını göndermiyor ve evimize gelmiyor?" Kitty, hiçbir şey olmadığını, Anna Petrovna'nın neden kırgınmış gibi davrandığını anlamadığını söyledi. Kitty gerçeği söylüyordu. Anna Petrovna'nın kendisine karşı neden davranış değiştirdiğini bilmiyor ama tahmin ediyordu. Tahmin ettiği şeyi annesine ve kendi kendisine söylemiyordu. İnsanın bildiği ama kendi kendisine bile söyleyemeyeceği şeylerden biriydi bu. Kitty sık sık bu aileyle olan ilişkilerini durmadan belleğinde canlandırıyordu. Yuvarlak tatlı yüzlü Bayan Petrova kendini tanıttığı zaman kadının gösterdiği içten sevinci anımsıyordu. Onunla hasta konusundaki gizli konuşmalarını, hastayı çalışmaktan alıkoymak, çalışması yasaklanmıştı ve gezmeye zorlamak için hazırladıkları küçük işbirliğini aklına getiriyor, kendisine "Kitty'ciyim" diyen ve onsuz yatmaya gitmek istemeyen küçük oğlanın gösterdiği sevgiyi düşünüyordu. Bütün bunlarda ne kötülük vardı? Sonra Petrov'un zayıflamış yüzünü, kahverengi ceketinin içinde uzun boynunu, önceleri kendisini korkutan, soru soran mavi gözlerini ve Kitty oradayken dinç ve canlı görünmek için hastanın gösterdiği büyük çabaları anımsıyordu. İlk zamanlar bütün veremlilere karşı olduğu gibi ona karşı da duyduğu tiksintiyi yenmek ve onunla konuşacak konular bulmak için kendince ne büyük çabalar gösterdiğini anımsıyordu. Hastanın kendisine bakarken ki çekingen, hüzünlü bakışlarını, sonradan kapıldığı garip acıma ve sıkıntı duygusunu, kendini iyi hissetme sevincini aklına getiriyordu. Bütün bunlar ne kadar güzeldi ama başlangıçta. Oysa birkaç gündür her şey bozulmuştu. Anna Petrovna, Kitty'yi yapmacıklı bir sevgiyle karşılıyor ve Kitty, Petrov'la konuşurken bakışlarını ondan ayırmıyordu. Anna Petrovna'nın soğuk konuşmaları sırasında ressamın gösterdiği dokunaklı sevinç miydi bunun nedeni? Evet diye anımsıyordu Kitty. Önceki gün Anna Pavlovna'nın davranışı tuhaftı. Her zamanki kibarlığıyla değil de öfkeyle konuşuyordu. Ah, sizi öyle sabırsızlıkla bekliyordu ki siz gelmeden kahve içmek istemedi. Oysa hiç dayanamaz kahveyi. Evet, Petrova battaniyesini vermemden de hoşlanmamıştı. Çok basit bir şeydi bu. Ama battaniyeyi öyle beceriksiz, bitkin bir halde almış, öyle uzun uzun teşekkür etmişti ki ben bile sıkılmıştım. Ayrıca da çok iyi yaptığı portrem de var. Özellikle o utangaç ve sevecen bakışları. Evet evet, bu yüzden olmalı, diyordu Kitty durmadan. Yo, olanaksız bu. Bu olamaz. Öyle mutsuz ki. Bu kuşku yeni yaşamındaki büyüyü zehirliyordu. 34. Prens Şerbatski, Karlsbad'da bir süre kaldıktan sonra Rus keyfinin tadını çıkarmak için Baden ve Kissingen'deki yurttaşlarının yanına gitmişti. Kür bitmeden önce ailesinin yanına döndü. Yabancı ülkede yaşayış konusunda prensle prenses taban tabana zıt düşüyorlardı. Prenses her şeyi kusursuz buluyordu. Rus toplumundaki yüksek mevkiine karşın yabancı ülkede Avrupalı bir kadına benzemek istiyordu. Bu da onun Rus görünüşüne uymuyordu. Bu yüzden yapmacıklı davranıyor, bu da onu biraz sıkıyordu. Prens de tam tersine yabancı ülkenin her şeyini kötü buluyordu. Avrupalı gibi yaşamaktan hoşlanmıyor, Rus giysileri giyiyor ve gerçekte de olmadığı gibi az Avrupalı görünmeye çalışıyordu. Zayıflamış, yanakları sarkmıştı ama sevinçle dönüyordu. Kitty tümüyle iyileşmiş görünce keyfi arttı. Prenses kocasına Kitty'nin Varenka ve Bayan Stahl'le dost olduğunu söyledi ve ondaki değişikliklerden söz etti. Prensin buna canı sıkıldı. Kızını kendisinden uzaklaştıran ve üzerindeki etkisini azaltan her şeye karşı içinde her zaman bir kıskançlık beliriyordu. Ama bu hoş olmayan değişimler Karlsbad kaplıcalarında daha da canlanan her zamanki neşeli tavrı içinde eriyip gidiyordu. Prens gelişinin ertesi günü uzun pardesüsü, Rus tipi kırışık yüzü, kolalı yakasını yukarı kaldırdığı yanaklarıyla kızıyla birlikte keyifle kaynağa gitti. Güzel bir sabahtı. Küçük, şirin evler tertemizdi. Elleri ve yüzleri kızarmış, biraya doymuş, keyifle çalışan Alman kadınlarını seyretmek ve pırıl pırıl bir güneş prensin ruhunu neşeyle dolduruyordu. Ama kaynağa yaklaştıkça hastalar çoğalıyor, Alman yaşamının rahat tablosu içinde daha üzgün görünüyorlardı. Bu zıtlık Kitty'yi şaşırtmıyordu. Bu pırıl pırıl güneş, çimenlerin parlak yeşilliği, müzik sesleri, Kitty için iyiye ya da kötüye dönüşlerini izlediği bütün bu tanıdık yüzlerin doğal bir çerçevesiydi. Prense göre ise bu haziran sabahının parlak ışığı, moda olan neşeli bir vals çalan orkestranın sesi ve özellikle sağlıklı hizmetçilerin görünüşleri, Avrupa'nın dört bir yanından gelmiş ve üzgün üzgün dolaşıp duran şu örgün insanların yanında uygunsuz ve çirkin görünüyordu. Sevgili kızı kolundayken kendini yeniden genç hissedip duyduğu gururla kasılmasına karşılık sağlıklı oluşundan, kol ve bacaklarının sert ve güçlü olmasından biraz utanıyor, sıkılıyordu. Toplum içinde soyunmuş biri gibi hissediyordu kendini. Kızının kolunu dirseğiyle sıkarak ''Bana yeni dostlarını tanıştırsana'' dedi. ''Seni böylesine iyileştirdiği için senin çirkin sedanında yine de memnunum. Yalnız eviniz çok kasvetli. Kim bu?'' Kitty ona karşılaştıkları insanların adlarını söylüyordu. Tam bahçeye girerken kör bayan Berthe ile arabasını süren yardımcısı kıza rastladılar. Prens kızının söylediklerini ilgiyle dinleyen yaşlı Fransız kadının yüzündeki anlamı görünce kaygılarını unuttu. Kadın Fransızlara özgü kibarlıkla prensle konuşmaya başladı hemen. Böyle güzel bir kızı olduğu için onu kutladı ve Kitty'nin hazinesi, incisi, yatıştırıcı meleği olduğunu söyledi. Bu durumda o iki numaralı melek dedi prens gülümseyerek. Bir numaralı melek Matmazel Varenka. Ya öyle, Matmazel Varenka gerçekten bir melektir dedi Bayan Berthe. Galeride de Varenka'ya rastladılar. Yanlarında çok hızlı yürüyor, çok şık, kırmızı bir çanta taşıyordu. ''Babam geldi.'' dedi Kitty. Varenka her zaman yaptığı gibi doğal ve sade bir tavırla selam ve reverans arası bir hareket yaptı ve herkesle konuştuğu gibi gösterişe kaçmadan, sıkılmadan prensle konuşmaya başladı. ''Elbette sizi çok iyi tanıyorum.'' dedi prens gülümseyerek. Kitty onun gülümsemesinden, babasının arkadaşından hoşlandığını anlamıştı. Böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsunuz? Annem burada, dedi Kitty'ye dönerek. Gece uyumadı. Doktor ona dışarı çıkmasını önerdi. El işini götürüyorum. Varenka uzaklaşınca prens, demek bir numaralı melek bu, dedi. Kitty babasının Varenka ile alay etmek istediğini, ancak Varenka'dan hoşlandığı için bunu yapamadığını anladı. Demek böylece bütün arkadaşlarını göreceğiz, diye ekledi prens. Eğer benimle tanışmaya tenezzül ederse Bayan Stahl'le de tanışırız. Onu tanıdın mı baba, diye sordu Kitty. Bu adı duyunca prensin bakışlarındaki alaycı pırıltıyı görerek kaygılanmıştı. Kocasını tanıdım. Onu da Pietist olmadan önce biraz tanımıştım. Pietist olmak nedir baba, diye sordu Kitty. Bayan Stahl'de çok beğendiği şeyin bir adı olması onu ürkütmüştü. Ben de tam olarak bilmiyorum. Yalnızca bu kadının her şeyi için, başına gelen felaket için bile Tanrı'ya şükrettiğini biliyorum. Kocası öldü diye de Tanrı'ya şükretmişti. Çok tuhaf, çünkü birbirleriyle geçinemiyorlardı. Şu hasta suratlı kim, diye sordu küçük bir sıraya oturmuş, orta boylu, kahverengili paltolu, kuru bacaklarında pantolonunu kırışan bir hastayı fark etmişti. Kitty kısararak, ressam Petrov, dedi Kitty. Yanlarına yaklaşınca, özellikle ağaçlı yolda oynayan çocuğunun ardından giden bayan Anna Pavlovna'yı göstererek, bu da karısı, diye ekledi. Ne kadar acınacak durumda, ne güzel bir yüz, dedi prens. Neden yanlarına gitmedin, adam bir şey söylemek istiyordu sana. Peki öyleyse gidelim, dedi Kitty. Kararlı kararlı o yana yürüdü. Nasılsınız, diye sordu Petrov'a. Petrov bastonuna dayanarak kalktı. Prense çekinerek baktı. Bu kızım, dedi prens. Tanışmamıza izin verin. Ressam son derece parlak beyaz dişlerini göstererek selam verdi. Dün sizi bekledik prenses, dedi Kitty'ye. Konuşurken sendeledi. Sonra bunu isteyerek yaptığını inandırmak istercesine bir daha sendeledi. Gelmek istiyordum ama Anna Pavlovna Varenka ile haber yollayıp gezmeye gitmeyeceğinizi söyletti. Petrov kızarıp öksürerek nasıl olur, dedi. Sonra bakışlarıyla karısını araştırdı. Anet, Anet, diye yüksek sesle. Beyaz boynunda kalın damarları ip gibi gerilmişti. Anna Pavlovna yaklaştı. Prensesi neden gezmeye gitmeyeceğiz diye haber yolladın, dedi öfkeyle. Anna Pavlovna eskisinden çok farklı, zoraki bir gülümsemeyle günaydın prenses, dedi. Sonra prensese dönerek tanıştığımıza çok sevindim, dedi. Sizi epeydir bekliyordu prens. Neden prensese gitmeyeceğiz diye haber gönderdin, diye yineledi Petrov aynı sert ses tonuyla. Büyük öfkesi sesinden belli oluyor, ancak sözlerine istediği vurguyu veremiyordu. Tanrım, gitmeyeceğiz sanmıştım, dedi kadın öfkeyle. Nasıl, ne zaman? Yine öksürük nöbeti tuttu ve eliyle bir hareket yaptı. Prens şapkasını çıkarıp kızıyla uzaklaştı. Ah, diye üzüntüyle içini çekti. Zavallı adam, zavallı adam. Evet baba, diye yanıt verdi Kitty. Üç çocukları var, hizmetçileri ve paraları da yok. Akademiden birkaç kuruş alıyor, diye ekledi heyecanla. Anna Pavlovna'daki değişiklik yüzünden duyduğu heyecanı saklamaya çalışıyordu. Ah, işte Bayan Stahl, dedi Anna. Küçük bir arabanın yastıklarına uzanmış, güneşliğin altındaki mavi gri bir şeyi gösterdi. Bu Bayan Stahl'di. Arkasında arabayı süren iri yarı sağlam bir Alman duruyordu. Yanında Kitty'nin tanıdığı sarışın İsveçli kont duruyordu. Arabanın yanında duran birkaç hasta bu kadına garip bir şeymiş gibi bakıyordu. Prens kadına doğru yürüdü. Kitty'nin şaşkınlığı karşısında bakışlarında hafif bir alay pırıltısı yanıp sönmüştü. Prens ile Bayan Stahl arasında bugün seyrek konuşulan o eski kibar, ince, güzel Fransızca ile konuşmaya başladılar. Beni anımsıyor musunuz? Bilmem ama kızıma yaptığınız iyiliklere karşılık vermek için kendimi size tanıtmak zorundayım, dedi prens elinde şapkasıyla. Bayan Stahl'in prense çevirdiği bakışlarında Kitty bir tür hoşnutsuzluk sesmişti. Bayan Stahl, Prens Alexander Shcherbatsky mi, dedi. Çok sevindim, kızınızı çok seviyorum. Sağlığınız iyi değil mi? Artık buna alıştım, Bayan Stahl. Prense ve İsveçli kontla tanıştırdı. Fazla değişmemişsiniz, dedi prens. Sizi görme onuruna kavuşmayalı 10-12 yıl oluyor. Evet, Tanrı haçı gönderip onu taşıma gücünü de veriyor insana. Kimi zaman insan bu yaşamın neye yaradığını düşünüyor. Öteki dünyada. Battaniye ile bacaklarını örtmeye çalışan Varenka'ya öfkeyle baktı. Galiba iyilik yapmaya, dedi prens gülümseyen bakışlarla. Bayan Stahl prensin yüzündeki anlamı görerek, buna karar verecek olan ben değilim, dedi, karşılık verdi. Demek o kitabı bana yollayacaksınız sevgili kont. Canınızı sıkıyor muyum, dedi İsveçli'ye. Bak hele, dedi prens biraz ötelerinde Moskovalı albayı görerek. Bayan Stahl'i selamlayıp kızı ve yanlarına gelen albayla birlikte uzaklaştı. Albay alaycı bir tavırla bizim soylu prensimiz, dedi. Kendisiyle tanıştırmadığı için Bayan Stahl'e güceniyordu. Bayan Stahl hep aynı diye karşılık verdi prens. 10 yıldır yatalak olduğunu söylüyorlar. Bacakları kısa olduğu için ayağa kalkmaz. Vücudu çirkindir. Olamaz diye bağırdı Kitty. Kendiller böyle diyor kızım. Senin varenkan da ona dayanıyor diye ekledi. Ah şu hasta kadınlar. Ay baba dedi Kitty heyecanla. Varenka ona tapar. Hem Bayan Stahl de çok iyilik ediyor. Kime istersen sor. Herkes onu tanır ve sever. Belki dedi babası kolunu sıkarak. Ama insan iyilik yapınca kimsenin bunu bilmemesi daha iyidir.
Ayrım sonu.